Çocuklarım, siz Tanrı'dansınız ve bu yalancı peygamberleri yendiniz. Çünkü içinizde duran kişi dünyada durandan üstündür. Böyle okuyoruz yorumunu sürdürmekte olduğumuz 1. Yuhanna mektubunun 4. bölüm 4. ayetinde. Yuhanna, Tanrı çocuklarının sahte öğreticiler tarafından aldatılmaması gerektiğini söylüyor. Bu sahte öğretmenleri ele veren şey Mesih'in beden aldığını reddetmeleridir. Değerli dostum, çevremizdeki kötülükleri gördükçe kolayca korkuya kapılabiliriz ve karşılaştığımız sorunlar başımızı aşabilir. Mesih'in tanrılığına karşı çıkan şeytan ortaya sahte öğretiler atmaktadır. Bunlara aldanmamız için hiçbir neden yoktur. Bir gün biri bana şunu anlattı. Bir toplulukta iyi bir görevim vardı. Sonra İsa Mesih'e iman ettim ve birden gözlerim açıldı. O ait olduğum topluluğun yanlış olduğunu gördüm. Evet, o zaman yanlış yerde olduğumu anladım. Çünkü hizmet ettiğim toplulukta Mesih'in tanrılığı reddediliyordu. Hemen orayı terk ettim. Bu kişi neden orayı terk etmişti? Çünkü içindeki Tanrı ruhu gerçeği ona açıklamıştı. Çünkü içinizdeki ruh dünyadakinden üstündür. Dolayısıyla bizim sahte bir peygambere, sahte bir öğretiye, öğreticiye aldanmamız için bir bahanemiz olamaz. Yapılacak şey Tanrı'ya gidip kutsal ruhun bizi yönlendirmesi için dua etmektir. Bunun yanında da Tanrı'nın sözünü araştırmamız, onu çalışmamız gerekir. Eğer onunla, yani Tanrı'yla bir beraberliğiniz varsa kutsal ruh size her şeyi açıklayacaktır. Unutmayalım ki kutsal ruh ve Tanrı sözü el ele gider. Yani Tanrı sözünü okudukça, Tanrı sözünü çalıştıkça kutsal ruh da bizi aydınlatır. Tanrı sözünü bize açar. Bu alanda ne yazık ki çok tembellik gösterilmekte ve Tanrı çocukları olan inanlılar Tanrı sözünü pek fazla okumuyorlar. Radyo yayınlarımızı dinlemeye başladığında bizi epey eleştirmiş olan bir hanım tanıyorum. Kendisi sapık bir tarikattaydı ve benim söylediklerim ona öğretilenlere karşıt şeylerdi. Elbette öyle olacaktı. Sonra öğrendiklerini Tanrı sözü ile sınamaya başladı. Aslında Mesih İsa'ya inanıyordu. Çünkü kutsal kitabı okuyor ve Tanrı'nın ruhu ona yol gösteriyordu, ona öğretiyordu. Çünkü içinizdeki ruh dünyadakinden üstündür ayetini hatırlayalım. İçinizdeki Tanrı ruhu ile sahte öğretişlerin üstesinden gelebilirsiniz. İşte elçi Pavlos Tanrı sözünün bize gerçeği öğrettiğini yazar. Tanrı'nın ruhu her Mesih inanlısında konut kurar değerli dinleyicilerimiz. Bir kimse İsa Mesih'e iman eder etmez Tanrı'nın ruhu o kimsenin yüreğinde konut kurar. Pavlos'un dediğine dikkat edin. Ne var ki diyor, Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir. Bunu Romalılar 8 ayet 9'da okuyoruz. Yine Romalılara yazdığı mektubun 5. bölümünde Pavlos imanla aklanmış doğru sayılmış olanın elde ettiği sonuçlardan birini belirtir. Çünkü bize verilmiş kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Yine Pavlos Korintos'taki imanlara yazarken şöyle dedi. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. 1. Korintoslar 6 ayet 19. Pavlos burada ruhsal yönden doruklara erişmiş olan üstün imanlılara mı sesleniyordu? Elbette ki hayır. Korintoslulara yazıyor ve onları Mesih'te bebekler, doğal benliğe düşkün kişiler olarak niteliyordu. Korintos'taki imanlılar yüreklerinde kutsal ruh bulunduğu halde yapmamaları gereken birçok şeyi yapıyorlardı. Kutsallıkta üstün aşamalara erişmekle ya da imkansız ruhsal zafer doruklarını tırmanmakla değil, sadece Rab İsa Mesih'e iman etmekle kutsal ruhu alırız. Tanrı'nın her çocuğu kutsal ruhu almıştır. Evet, bir kimse İsa Mesih'e iman eder etmez değerli dostum, kutsal ruhu alır. Bu yüzden bu gece bir meleğin gelip bilmemiz gerekenleri size anlatmasına gerek yoktur. Size öğretmesi için kutsal ruh gönderildi ve ancak ona gereksinimimiz vardır. Aynı zamanda Az önce belirttiğim gibi kutsal ruh bunu kutsal söz aracılığıyla yapar. Unutmayalım ki öğreti konusunda kutsal ruh havadan ders vermez. Onun kullandığı bir şey vardır. Bu da kutsal kitaptır, Tanrı sözüdür. Kutsal ruh ve Tanrı sözü birlikte gider. Kutsal kitaba hiç yanaşmayarak, onu görmezlikten gelerek Tanrı'nın ruhunun size rehber olmasını bekleyemezsiniz. Ben insanları Tanrı'nın sözünü okumaya, öğrenmeye teşvik ediyorum. Çünkü Tanrı'nın ruhunun bu şekilde insanların yüreklerini açtığını ve içinde yaşadığımız bu dünyadan koruduğunu gördüm. Bu büyük ve kötü dünyada korunduğumu gördüm. Bu büyük ve kötü dünyada çevremizdeki sahte öğretilere karşı uyarılmaya ihtiyacımız vardır. İnsanın en çok sorduğu sorulardan biri şudur: gerçeği nerede arayacağız? Dünya çapında düşünürler, ozanlar ve bilim adamları hep bu konuya eğildiler. Bazıları onun kendi içlerinde ararlar. Kendi mantıklarının, duygularının ve isteklerinin gerçeği bulmak için yeterli olduğunu sanıyorlar. Bazıları ise gerçeği bir toplum olarak kendi aralarında ararlar. Fikir değiş tokuşu yapıp başkalarının öğütlerine, tecrübelerine ve öğretişlerine bakarlar. Bazıları da gerçeği kendi insani yeteneklerinin ötesinde ararlar. Böyleleri gerçeğin, insan mantığının kısıtlı anlayış çerçevesi dışında ve insan mantığından daha büyük olduğuna inanırlar. Bu konumda olan kişi eğer Tanrı'ya inanıyorsa Tanrı'dan yardıma ihtiyacı olduğunu bilir. Tanrı tanımaz birisi olsa bile bu tutumla gerçeği aramaya kalkan kişi en azından doğaüstü bir güçten yardım bekler. İşte başka herhangi bir yoldan öğrenemeyeceğimiz şeylerin Tanrı tarafından bize açıklanmasına vahiy denir. Tanrı'nın insana açıklamak istediği gerçeğin insana iletilmesinde araç olan yazara yön verme işine ise ilham ya da esin denir. Yuhanna insanların öğretişlerini sınayabileceğimizi söylüyor. Siyah ile beyazı seçmek kadar basit bir testtir bu ve gerçekleri öğrenmek için yararlıdır. Birisi öğretirken sormalıyız: bu öğretiş Mesih'in Tanrı özünden çıkıp insan bedeni aldığına karşı çıkıyor mu? Mesih karşıtının özü bu şekilde belli olur. Mesih'e karşıdır ancak ona benzer gözükmeye, onu taklit etmeye çalışır. Tabii ki böyle bir şeyi izlemek istemezsiniz. Bu sahte öğreticiler genellikle çekici kişilerdir. İnsanları etkilemede karizmaları, yani konuşmada, insanları kandırmada, onları telkin etmede yetenekleri vardır. Böyleleri ancak Tanrı'nın sözü aracılığıyla denenebilir. Çünkü kutsal ruh bize rehber olmak üzere içimizde yaşamaktadır. Elçi Yuhanna, 1 Yuhanna 4. bölüm 5. ayette bunlar dünyadandır diyor. Bu nedenle dünya açısından konuşurlar, dünyada onları dinler. Sahte öğreticiler iyi çalışırlar. Bugün birçok sapık tarikat Mesih inancından daha hızlı yayılmaktadır. Doğal benlik için çekici görünürler ki bu Mesih inancında yoktur. Bazen üzülüyorum. Çünkü bazı Mesih imanlıları bedene hitap ederek etkili olmaya çalışırlar. Kullandığımız yöntemler konusunda dikkatli olmalıyız. Eğer yöntemlerimiz doğru değilse Tanrı onları bereketleyemez. Tanrı'nın sözünü yaydığımızdan emin olmalıyız. Kilisenize ne kadar kişinin geldiği o kadar da önemli değildir. Neyin duyurulduğu, Tanrı sözünün doğru olarak vaaz edilip edilmediğidir önemli olan. Kutsal ruhun gücüyle mi duyurulmaktadır? Bildiri Tanrı sözünün söylenmesi, insanların duygularını okşayan, dini terimlerle süslü olmamalıdır. Soru şudur: Tanrı'nın sözü topluluğunuzdan dışarıya yayılıyor mu? İnsanlar Mesih'e geliyor mu? Bir şirkette yalnızca o şirketin güzel binasına ya da başkasınca cana yakın hoş birisi oluşuna bakarak para yatırmazsınız, değil mi? O şirketin kar edip etmediğine bakarsınız. Aldığı sonuçları incelersiniz. Tanrı dinsel konularla ilgilenirken bizim biraz kutsal sağduyumuzu kullanmamızı ister. Bunlar dünyadandır. Bu nedenle dünya açısından konuşurlar. Dünya da onları dinler diye yazar Yuhanna. Yine bu ilke mektubunun 3. bölümünde Yuhanna, Habil ile Kabil örneğini kullanarak Kabil'in adil olmadığını ve Tanrı'nın çocuğu olmadığını söyledi. Kabil de Rab'be bir sunu getirmişti. Belki de Habil'inkinden daha güzel ve çekici görünen bir sunuydu. Kabil'inki tarlanın ürünüydü, hoştu. Habil'inki ise bazılarını rahatsız bile edebilecek kanlı bir sunuydu, kurbandı. Ancak Tanrı Habil'inkini kabul etti çünkü o insanın günahını ve bir kurtarıcıya olan ihtiyacını kabul ettiğini betimlemekteydi. Kabil bu yaklaşımı kabul etmemişti. Her zaman böyledir. Doğal benlik kendisine güvenir, Tanrı'ya değil. Yuhanna'nın açıkça ortaya koyduğu gibi önemli olan İsa Mesih'in iddia ettiği kişi olduğuna inanarak bu öğretişin doğru olup olmadığını ortaya koyabilmektir. Biz Tanrı'danız diyor Yuhanna ve şöyle devam eder 6. ayette. Bizi Tanrı'yı bilen kişi dinler. Tanrı'dan olmayan bizi dinlemez. Gerçek ruhunu ve yalan ruhunu buradan anlarız. Topluluğumuzdaki kişilere kutsal kitabımı bir sayaç gibi kullandığımı sık sık anlatırdım. Bilim adamlarının kullandığı özel bir cihaz vardır. Buna Geiger sayacı derler. Bu cihaz uranyumun maddesinin bulunduğu yeri gösterir. Yani radyoaktif maddeleri açığa çıkarır. Bir zamanlar Çernobil faciasında atmosfere fırlatılan ve Karadeniz bölgemizi dolayısıyla çay üretimini etkileyen olayı herhalde hatırlıyorsunuz. Radyasyonlu çay içtiğimiz günleri unutmayız değil mi? O zamanlarda başbakanımız kamera objektifleri önünde bak ben içiyorum bana bir şey olmuyor diye konuşarak bizleri radyasyonlu çaya davet edişini de unutamayız. İşte o zaman çayın radyasyonlu olup olmadığı şu Geiger sayacı ile tespit ediliyordu. Kutsal kitapta topluluk için böyle bir sayaç gibidir. Tanrı'nın sözünden paylaştığım zaman Tanrı'nın çocukları konuştuklarıma hemen olumlu tepki gösterir. Bir topluluğun ruhsal çobanlığını yaparken de bu yayınları hazırlarken de güvenle söyleyebileceğim şey şudur. Tanrı'nın halkı onun sesini işitecektir. Ben diğer kişilerin işitmesini beklemiyorum. İşitmek istemeyenin yapacağı tek şey kutsal kitabı kapatmaktır ya da kutsal kitaptan yapılan bu yayınlara kulağını tıkamaktır, radyosunu kapatmaktır. Mesih inancının yayılması onlara bağlı değildir. Tanrı'nın işini Tanrı'nın halkı yapacaktır. Yani Tanrı'nın çocukları ve onlar destekler. Antlaşma sandığı İsrailli kahinlerin omuzlarında taşınmıştı. Sandık Mesih gibidir. Onu dünyaya götürmek istersek omuzlarımızda taşımamız gerekir. Bu görevimde Tanrı'nın çocuklarının beni işiteceğini bilmek çok teşvik edicidir değerli dostum. Seçilmiş olanların aldanıp öylece kalmaları mümkün değildir. Seçilmiş olanın kandırılmayacağını Mesih söylemişti. Sahte öğretmenler dünyanın gözünde her zaman itibar kazanırlar. Çünkü eski antlaşma dönemindeki sahte peygamberler gibi bunlar da insanların duymak istedikleri şeyleri söylerler. Elçi Yuhanna bu konuda Mesih imanlılarını uyarıp diyor ki Tanrı sözüne sadık kalarak öğreten imanlılar dünya çapında herkesçe sevilenler olmayacaktır. İnsanlar günahlarının açığa vurulmasını, yaşam tarzlarının değişmesini talep eden sözleri dinlemek istemiyorlar. Sahte bir öğretmen tabi olarak dünya görüşünce kabul edilecektir. Yuhanna bu son okuduğumuz ayette Rab İsa'nın kim olduğundan emin olduğunu yazdı. Bu aynı kişi Mesih İsa'nın göğsüne yaslanan öğrenci müjde yazısında şunu diyebildi. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Ardından da Elçi Yuhanna amacını açıkça ortaya koydu. Şöyle dedi. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. Ne var ki bunlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Yuhanna 20. bölüm 30-31. ayetler. Yuhanna İsa'nın kim olduğu konusunda hiç de kuşku içerisinde değildi. Onun sarsılmaz kanıtları vardı. Yuhanna'nın iyi bildiği bu hususlarda bugün bizim de daha emin olmamız gerekmektedir. Tanrı sevgidir. Kardeşler birbirlerini sever. Sevgili dinleyicim, bu noktada Yuhanna'nın düşünceleri kutsal ruh tarafından Mesih İsa'nın karakter yapısına çevrilir ve o karakterin tümüyle sevgi olduğunu görüp şöyle yazar. Sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır ve seven kişi Tanrı'dan doğmuştur, Tanrı'yı bilendir. 1 Yuhanna 4 ayet 7. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Neden? Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Yuhanna'nın burada söylediği konuda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü kendisi biraz önce açık ve seçik bir şekilde bizi sahte öğretilerden uzak durmamız ve onları sevmememiz gerektiğini belirtmişti ve inanlıları uyarmıştı. Böylesine sahte, sağlıksız, sakat öğretileri yayanlar için ben ne dua ediyorum ne de dindar gözükmek için dua edeceğimi söylüyorum. Onlar şeytanın çocukları değerli dostum. Tanrı'nın halkı için dua ediyorum. Tanrı'nın sözünü kaybolmuş günahlılara ileteyim de Mesih'e gelsinler diye dua ediyorum. Kaybolmuş insanlar için dua ediyorum. Sahte öğreticilere olan uyarısından sonra Yuhanna şimdi bu bölümün konusuna dönüyor. İnanlıların birbirlerini sevmeleri gerektiğini söylüyor. Yine vurgulayayım. Sevgi için kullanılan sözcüğün Yunancası eros değildir. Yuhanna cinsel sevgiden söz etmiyor. Bu bölümde sevgi için kullanılan sözcük agape sözcüğüdür. Bu duygusal, cinsel ya da sosyal bir sevgi değildir. Doğaüstü bir sevgidir. Kutsal Ruh'un yüreklerimize yerleştirdiği ve yalnızca Tanrı'nın ruhunun bize hissettireceği gerçek sevgidir. Bu Tanrı'nın sevgisidir ve yalnızca Kutsal Ruh bu sevgiyi diğerlerine gösterebilmemizi sağlayabilir. Bu yalnızca sevdiğiniz arkadaşlarınızla birlikteyken hissettiğiniz sevgi de değildir. Korkarım birçok kişi bu ayeti yanlış kullanıyor. Üniversitede öğrenciyken bu ayeti kız arkadaşıma söylemiştim. Birbirimizi sevelim çünkü sevgi Tanrı'dandır. Ancak benim kafamdaki o dönemlerde sevgiyle Yuhanna'nın düşündüğü farklıydı. Elbette bu ayeti kendimce yorumlamıştım. O zamanlar ulvi bir amacım yoktu. Ayette birbirimiz ile kastedilen diğer imanlılardır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Bu konuya insani açıdan yaklaşmadır. Tanıştığınız birisi imanlı olduğunu söylüyor ve siz diğer kardeşleri seviyorsa onun Tanrı'nın bir çocuğu olduğunu bilebilirsiniz. Birçok kişi benim yüzüme söyleyemeyeceği şeyleri mektuplarında yazar. Örneğin şu tür şeyler geliyor. Size gönül borcumuz vardır. İki çocuğumuz sizin aracılığınızla Rab'be geldi. Sizi seviyoruz. Değerli dostum, onların benim için olan sevgileri Tanrı'nın çocukları olduklarının bir kanıtıdır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı bilmeyendir. Çünkü Tanrı sevgidir diyor 1 Yuhanna 4. bölüm 8. ayette. Başka deyişle sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Bu Tanrı'nın çocuğu olmanızla ilgili diğer bir testtir. Size annenizi ya da babanızı sevip sevmediğinizi sormuyorum. Ya da eşinizi, çocuklarınızı, kuzenlerinizi sevip sevmediğinizi de sormuyorum. Sorum şudur. Diğer imanlıları, diğer insanları seviyor musunuz? İmanlılar topluluğu Tanrı'nın bir aile içine çağırdığı kişilerin oluşturduğu topluluktur. Topluluğun görevini yapabilmesi için kardeş ilişkilerinin ne kadar zorunlu olduğunu görmeliyiz. İnanlılar topluluğunu mecazi anlamda bir bina olarak görecek olursak, binayı bir bütün olarak tutanın sevgi olduğunu da göreceğiz. Yuhanna, Tanrı sevgidir diyor. Sevgi Tanrı'dır demiyor. Dünyamız sevgi konusunda yüzeysel ve bencil görüş açısıyla bu sözcükleri ters çevirip sevgi anlayışımızı yozlaştırdı. Dünya görüşüne göre insanı iyi hissettiren sevgidir ve bu sevgiyi elde edebilmek için ahlak prensiplerini ve başkalarının haklarını çiğnemek yerindeymiş. Ama bu gerçek sevgi değil, sevginin tam tersi olan bencilliktir, yozluktur. Tanrı kesin olarak böyle bir sevgi değildir. Gerçek sevgi kutsal, doğru ve kusursuz olan Tanrı gibidir. Ancak onun sevgisiyle onun gibi sevebiliriz. Bazısı şunu diyecektir. Kardeşleri seviyorum. Ben de o zaman doğru yoldasınız diyeceğim. İnsanların kimilerini sevmekte çok zorlanabilirsiniz. Ancak onlarla ilgilenecek kadar sevmemiz gerekir. Bunu onlara sarılarak göstermeyebiliriz. Ancak gerçekten seven birisi sonuçta sevdiğine yardım etmeye yönelecektir. Yuhanna, Tanrı ile ilgili verdiği diğer tanım Tanrı sevgidir şeklindedir. Bu harika kısa bölümde Tanrı'nın üç güzel tanımı vardır. Birinci tanım Tanrı ışıktır der. Bunu 1 Yuhanna 1 ayet 5'te gördük. Tanrı'nın ışık olduğu tümüyle birinci bölümde ele alınır dostum. İkinci tanım ise bu bölümün ana konusu oluyor. Tanrı sevgidir. Üçüncü tanım Tanrı yaşamdır. Beşinci bölümün ana konusudur bu. Yuhanna'nın bize verdiği bu üç güzel tanım bu harika mektubun ana bölümünü oluşturmaktadır. Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. Tanrı'nın sevgi oluşu ile ilgili olarak çok değerli bir yorumcunun size aktarmak istediğim çok güzel bir öyküsü vardır. Bu öykü yalnızca Mesih inancının Tanrı'nın sevgisini tam olarak ortaya koyduğunu da göstermektedir. Yıllar önce kendi aklına epey güvenen bir hanım şöyle dedi. Tanrı'nın sevgi olduğunu bilmek bana yeter. Kutsal kitaba, Hristiyan öykülere ve dinsel dogmalara ihtiyacım yok. Ona şunu dedim. Kutsal kitabı biliyor musunuz? Elbette. Hem din bana yeter. Kutsal kitaba fazla gerek yok. Peki Tanrı'nın sevgi olduğunu nereden biliyorsunuz? Bunu herkes bilir. Hindistan'da yaşayanlar da bilir mi? Orada küçük bebeğini günahlarına kefaret etsin diye kutsal Ganges nehrine pis timsahlar tarafından yenmek üzere bırakan zavallı bir anne de bunu bilebilir mi? Belki de bilmiyordu. Ama uygar dünyada yaşayan bizler bunu biliyoruz. Ama işte bunu nereden biliyoruz? Kim anlattı? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Ben bunu daima biliyordum. Bu gerçeği Tanrı sözünde açıklayana dek kimse bilmiyordu. Evet, bu gerçek Tanrı sözünde açıklandı. Ve başka yerde de bulamazsınız. Eski edebi metinlerde de bulunmaz. Elçi Yuhanna 1. Yuhanna mektubunun 4. bölüm 9. ayetinde şöyle diyor. Tanrı'nın bize sevgisi şununla belirgin oldu. Biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Onun aracılığıyla yaşayalım diye. Tanrı sizi nasıl seviyor değerli dostum? Bu sevgiyi doğada bulamazsınız. Çünkü orada kanlı dişlerle keskin pençeler vardır. Doğa, Adem ile Havva'nın günahından sonra vahşetin beşiğine dönüştü. Tanrı'nın sevgisini Golgota denilen kafatası tepesinde bulursunuz. Tanrı'nın sevgisi orada açıklanmıştır. Nasıl? Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. Evet değerli dostum, Tanrı biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi ve İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta kendi canını verdi. Böylece bize sevgisini gösterdi. Tanrı sevgisini kanıtladı. Sevgisinin kanıtı bizim için verdiği yaşamdır. Pavlos şöyle diyordu. Biz daha günahlıyken Mesih bizim yerimize öldü. Tanrı bize sevgisini bununla kanıtlıyor. Pavlos yine diyor ki, doğru kişi yerine başka birinin ölmesini düşünmek güçtür. Yararlı insanın yerine belki başka biri ölme yürekliliğini gösterebilir. Sizi bilmem ama benim için ölebilecek birini herhalde bulamazdım. Ancak Tanrı bizler için ölmek üzere kendi oğlunu vererek sevgisini kanıtladı. O oğlunu biz iyi olduğumuz ya da iyi işler yaptığımız için, düzenli toplantılara katıldığımız için vermedi. Bir günahlı olarak yaşamamıza devam ederken onu verdi. Çünkü biz daha güçten yoksunken gerekli dönemde Mesih Tanrı saymazlar yerine öldü. Tanrı bizi sevdi dostum. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahlıyken Mesih bizim için öldü. Bu sevgi bizim hoş, iyi insanlar olmamıza filan dayanmıyor. Rabbin kendisinden kaynaklanıyor. Tanrı biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Bu ayet bizi Mesih'in tanrılığından yoksun bırakmak isteyecek olanların kullanacağı bir diğer ayettir. Onun biricik oğul olması baba ile çok özel bir ilişkisi olduğunu belirtir. O yaratılmamıştır. Tanrı yaratılmış melekleri oğulları diye adlandırır ve Mesih'e iman edenler Tanrı'nın oğulları diye çağrılır. Ancak İsa Mesih için biricik oğul denir. İshak için de aynısının söylenmiş olması ilginçtir. İbrahim peygamber sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. O sırada İbrahim'in diğer oğlu İsmail vardı ve sonra diğer çocukları da oldu. İsmail de İshak gibi İbrahim'in oğluydu. En az İshak kadar babasına benziyordu. Ancak İshak'tan biricik oğul olarak söz edilir. Neden? Çünkü o özeldi. Doğumu mucizeviydi ve diğer kardeşlerine göre babasıyla çok daha özel bir ilişkisi vardı. Rab İsa Mesih'in Tanrı'daki yeri de sonsuz babanın sonsuz oğlu şeklinde özeldir. Tanrı'nın babalığı insanınkinden farklıdır. Sonsuz bir babanın sonsuz olmayan bir oğlu olamazdı. Rab İsa, Tanrı ruhtur diyordu. Biricik oğul babanın tek oğludur. Diğer çocukları Adem ve melekler gibi yaratılmış olanlar ya da imanlılar gibi yeni yaratılışa sahip olmuş olanlardır. Ancak İsa Mesih biricik oğuldur. Biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye. Değerli dostum, onun aracılığıyla nasıl yaşıyoruz? Yaşıyoruz çünkü onun ölümü bize yaşam vermiştir. Bu bize Tanrı'nın insanlara ne kadar çok değer verdiğini ve sevdiğini açıkça gösterir. Tanrı sevdi ve kurtulalım diye oğlunu verdi.